Podcast Summit 2019. 6-7 Mayıs'ta Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Cibali Salonu'nda. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü ve Friedrich Ebert Stiftung işbirliğiyle bu bir Medyapod girişimidir.
Tuhaf Gelecek Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Ahmet Sabancı. Bu hafta sizlerle gözetim kapitalizmini, onun toplumlar üzerinde ve hayatımızda yarattığı etkileri ve gözetim kapitalizminin sınırlarını konuşacağız. Öncelikle gözetim kapitalizminin ne olduğunu tanımlayarak başlayalım. Gözetim kapitalizmi en basit şekilde tanımlayacak olursak, asıl gelirini sattığı ürünler ya da hizmetler üzerinden değil, fakat bu ürünleri kullanan ya da bu hizmetleri kullanan insanların verilerini toplayarak, kullanım şekillerini analiz ederek ve bunun sonucunda ortaya çıkan verileri bir şekilde gelire dönüştürerek elde eden şirketlere verdiğimiz genel bir isim. Bunun en basit örneklerinden birisi elbette Facebook. Facebook tüm servislerini size ücretsiz bir şekilde sağlarken aslında sizin yaptığınız her şeyi analiz ediyor ve bunları reklamcılara satarak bunun üzerinden bir gelir elde ediyor. Siz de aslında bu noktada Facebook'un asıl gelir kaynağına dönüşüyorsunuz. Çünkü Facebook aslında tüm gelirini ve tüm kazancını reklamcılar üzerinden sağladığı için sizden ne kadar çok veri toplayabilirse o kadar çok para kazanabileceği anlamına geliyor. Elbette başlarda bu şekilde tanımlanmıyordu bu yaptıkları yöntem. Çünkü işte bizlerin birçok veri ürettiğini ve hani aslında bu verilerin boşa gittiği birçok farklı amaç ve birçok farklı özellikle iyi amaç için kullanılabileceği gibi masum yöntemlerle bunlar tanıtılıyordu. İşte bir zamanlar sıkça duyduğumuz big data ya da şu anlarda moda olan machine learning'de aslında bu bizim ürettiğimiz, bizim özel hayatımıza ya da bizim yaşantımıza dair olan verilerin nasıl daha fazla kâra dönüştürülebileceği üzerine düşünülerek kurulan araçlar veya araştırmalar. Zaten Facebook ve Google gibi şirketlerin bu konularda ciddi yatırımlar yapıyor olmasının ve örneğin machine learning alanındaki en büyük gelişmelerin Google'ın çatısı altından çıkıyor olmasının da özünde bu yatıyor. Çünkü tamamen gelirlerini bu yolla elde ettikleri için bu alanda yapılabilecek her türlü gelişme, bu alanda daha da verimli bir şekilde bu verilerin analiz edilebilmesi demek, onlar için daha fazla gelir elde edebilmek anlamına geliyor. Ve açıkçası bu durum giderek internet şirketlerinden çıkıyor ve hayatımızın her alanında gözetim kapitalizminin taktikleri ve yöntemleri daha fazla kullanılmaya başlanıyor. Ancak buna gelmeden önce gözetim kapitalizminin ve hani onun yöntemlerinin nasıl geliştiğini kısaca bir hatırlayalım. Her şey başta Web 2.0 dediğimiz sosyal medya platformlarının ortaya çıkmasıyla başladı diyebiliriz. Eskiden internette kullandığımız bloglar ya da daha temel sosyal medya araçları bu kadar çok fazla veri toplamaya ya da bizim kişisel verilerimizi onlara teslim etmemize odaklanmıyordu. Bizler sadece kendi istediklerimizi paylaşıyorduk ya da işte kendi sitelerimizi, forumlarımızı kurarak kendi verilerimizi kontrol ediyorduk. Ancak Facebook, Google, Twitter ve benzeri diğer platformlar ortaya çıktıkça bu durum giderek daha fazla veri üretmemize ve örneğin işte Facebook'un başladığı dönemlerde kendimize dair birçok bilgiyi oraya girerek aslında Facebook'un eline kendimize dair çok fazla şey teslim etmemize neden oldu. Elbette şirketler bu konuda nasıl daha fazla gelir kazanabileceklerini düşünmeye başladıkça bu verileri nasıl paraya dönüştürebileceklerine kafa yormaya başladılar. Ve bunun zaman içerisinde ilerleyerek artık Facebook'un, Google'ın bizim internette attığımız her adımı izleyecek çerezler geliştirmesine ya da örneğin Facebook'un giderek hayatımızın her alanına girmiş birçok büyük şirketi işte örneğin WhatsApp'ı, Instagram'ı veya diğerlerini satın almaya başlamasına ya da işte örneğin Amazon'un sadece bir internet satış sitesi olmaktan çıkıp akıllı asistanlar üreten ve işte bunlarla birlikte hayatımızda birçok farklı alanda kendisini ve kendi sistemlerinin yer etmesini sağlamaya çalışan bir şirkete dönüşmesine sebep oldu. Elbette bu bir noktadan sonra yetersiz hale gelmeye başladı. Çünkü her ne kadar internette birçok veri üretiyor olsak da elbette normal hayatımızda da çok fazla veri üretmeye başlıyor. Veri ürettiğimizi fark ettiler. bu verilerin de bir şekilde dijitalleştirilmesi ve onlar için kullanılabilir hale gelmesi lazımdı. Çünkü diğer türlü bu verilerin hepsi boşa gidiyordu. İşte bu noktada da akıllı teknolojiler dediğimiz şeyler devreye girmeye başladı. Akıllı asistanlar olsun, akıllı evler olsun, akıllı buzdolapları olsun, akıllı televizyonlar ve hatta diş fırçalarına kadar geldi bu iş. Çünkü yalnızca bu bahsettiğimiz büyük şirketler değil, diğer şirketler de bizim bu ürettiğimiz veri üzerinden daha fazla gelir elde etmenin yollarını aramaya başladılar. Çünkü madem bize bir diş fırçası satıyordu, neden o diş fırçasını sattığı andan itibaren bizim üzerimizden para kazanması sona ersin ki? Bizim nasıl diş fırçaladığımızı analiz ederek, ne sıklıkla fırçaladığımızı analiz ederek, bize bir yandan sağlık tavsiyeleri verdiği süsüyle aslında bizim hayatımızdaki en anlamsız görünebilecek alanlardan bile veri toplanmaya başlanması ve bu verilerin analiz edilmesi artık doğal bir hale geldi. İşte elbette bu noktada kimi farklı alternatifler de olmuyor değil. Örneğin işte Apple akıllı asistanlar ve buna benzer teknolojiler ürettiğinde bunları Google'ın ya da Amazon'un yaptığı gibi bizden topladığı her veriyi kendi sunucularına çekip orada analiz etmek yerine kullandığımız cihazlar içerisinde tamamen şifrelenmiş ve kendilerinin dahi erişemediği çipler içerisinde tutmak gibi daha böyle mahremiyete önem veren teknolojiler geliştirmeyi tercih ediyor. Evet de hani bu Apple'ı diğerlerinden ayıran bir yöntem, ancak işte gördüğümüz üzere bunun da karşılığında Apple'ın Siri'sinin Alexa'dan ya da Google Asistan'dan daha aptal olduğu gibi şeylerin söylenmesi ya da işte Apple'ın bu noktada bunlar üzerinden yeterince para kazanamaması üzerine farklı dijital platformlar üretmeye başlaması gibi şeylerle de karşılaşıyoruz. Çünkü gözetim kapitalizmi mevcut ekonomide öyle önemli bir hale geldi ki eğer bunu iyi bir şekilde yapamıyorsanız birçok kişi sizin kötü bir şirket olduğunuzu ya da işte anı takip edemediğinizi düşünmeye, bunları söylemeye başlıyor ve açıkçası gözetim kapitalizminin yöntemleri ve taktikleri giderek daha da normalleştiriliyor. Çünkü ortada para kazanılabilecek dev bir kaynak var ve siz bunu kullanmıyorsanız ya da iyi bir şekilde kullanmıyorsanız sizin aptal olduğunuzu düşünülmeye başlanıyor. Elbette özellikle bu akıllı teknolojilerin giderek daha da büyümesi ve işte artık akıllı evler noktasına ya da akıllı şehirler noktasına geldiğimizde ise iş daha da kontrolden çıkıyor. Çünkü bu noktada artık yalnızca şirketlerden değil, şirketlerle birlikte ortak çalışan devletlerden ve bunların bir şekilde devlet mekanizmalarıyla entegre hale gelmesinden bahsediyoruz. Akıllı şehirlerin elbette hani birçok şekilde faydalı olabileceği noktalar var. Örneğin işte önümüzde bizi bekleyen iklim krizi ya da su krizi gibi noktalarda su sistemlerinin işte daha denetlenebilir ya da dijital bir şekilde kontrol edilebilir olması bize bir avantaj sağlayabilir. Ancak maalesef şu anda geliştirilen akıllı kent konseptleri ya da akıllı ev konseptlerinin birçoğu bunun yerine daha fazla veri toplamaya, daha fazla kar elde etmeye odaklanmış durumda. Çünkü şu anda gerçek sorunlarımızı düşünmek yerine nasıl daha fazla para kazanabileceğimizi düşünmek herkesin daha kolayına geliyor. Bunun yanı sıra şirketlerin de ötesine geçerek artık bu akıllı teknolojiler ve gözetim kapitalizminin getirdiği taktikler devletleri de cezbetmeye başladı. İşte devletler de bu noktada madem işte akıllı teknolojiler üzerinden birçok insan kendi verilerinin toplanmasına izin veriyor, biz bunu nasıl daha fazla kullanabiliriz, kendi gözetim sistemlerimize nasıl entegre edebiliriz diye düşünmeye başlıyorlar. Bu noktada da işte birçok farklı devlet güvenliği mekanizmaları ya da işte polislerin, askerlerin kullandığı gözetim sistemleriyle bunların nasıl entegre edilebileceğine dair şeyler ortaya çıkıyor. Örneğin Silikon Vadisi'nin en karanlık figürlerinden biri olan Palantir aslında tamamen yaptığı iş Silikon Vadisi'nin ürettiği gözetim teknolojilerini ve gözetim kapitalizmi taktiklerini devletler için kullanılabilir bir hale getirmek ve hani aslında bu Silikon Vadisi'nin topladığı verileri devletlerin işte FBI'ın, CIA'ın ya da NSA'ın gözetim mekanizmalarıyla entegre hale getirmek. Benzer şekilde Çin'de de teknolojinin, akıllı teknolojinin giderek yayılması ve zaten hali hazırda Alibaba, Baidu, WeChat gibi teknolojinin devletle haşır neşir durumda olmaları ve hani o verilere Çin devletinin kolayca erişebiliyor olması, Çin devletinin bunları daha da iyi bir şekilde kullanmak için kendi gözetim mekanizmalarını kurmasına fırsat verdi. Ve insanların bunu hali hazırda normalleştirmiş olması ve hali hazırda zaten otoriter bir devlet olan Çin'de insanların çok fazla itiraz hakkının olmaması şu an Çin'in Uygur bölgelerinde örneğin herkesi yüz taraması yapan güvenlik kameralarıyla 7/24 takip edebilmesine ve buna kimsenin ses çıkartmamasına fırsat veriyor. Bunların hepsinin yanı sıra işte birçok farklı devlet de artık bu teknolojileri nasıl daha fazla kullanabilecekleri, nasıl hayatımızın içine daha fazla entegre edebilecekleri üzerine düşünmeye başladı. Şimdi elbette tüm bunları söylediğimde hani akıllı teknolojiler ya da bu gözetim sistemleri, toplanan verilerin hepsi kötü mü, bunların hepsinden kurtulmak mı lazım diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak her ne kadar bunların daha pozitif şekilde kullanılabileceği ya da insanlık için daha iyi olabilecek şekilde kullanabileceği durumlar söz konusu olsa da maalesef günümüz koşullarında bunların hiçbirisi düşünülmüyor ya da düşünülse bile hayata geçirilmesi imkansız hale geliyor. Aksine bahsettiğim tüm bu gelişmeler bizde birçok negatif etkiye sebep oluyor. Bunlardan bir tanesi gözetimin giderek daha da normalleşmesi. İşte örneğin artık hepimiz Google'ın, Facebook'un veya işte diğer birçok şirketin bizi takip ettiği, hayatımızın her alanına dair veri topladığı konusunda bilgi sahibiyiz ve buna rağmen açıkçası hiçbirimiz umursamıyoruz. Çünkü hani bu bizim için artık bir normal haline geldi. Örneğin Google Maps'in siz haritada her an takip sistemini kapatsanız bile sizi takip etmeye devam ediyor oluşu bir skandal olması gerekirken bir hafta sonra unutulan bir haber haline geldi. Aynı şekilde Google Asistan örneğini verecek olursam yakın zamanda bir tanıdığımın telefonu üzerinden tecrübe ettim. Google Asistan'ı kapatmayı telefon üzerinde bulmam çok uzun zaman aldı. Ve kapattıktan sonra bile her kazara hey Google ya da benzeri bir şey dediğimde Google Asistan tekrar açmamı ister misin diye bana sormaya başladı. Yani ben aslında kapattığım halde beni dinlemeye devam ediyor. Ve bundan kimse gocunmuyor açıkçası. Bunun bir diğer yan etkisi de bu gözetimin normalleşmesi aslında bizim paranoya ve otosansüre daha yatkın haline gelmemize sebep oldu. Her an her noktada takip edildiğimiz, sosyal medyada yazdığımız her şeyin, likeladığımız her şeyin görülüyor ve toplanıyor olduğunu bilmemiz ve hatta işte bahsettiğim gibi birçok kullandığımız teknolojinin bizi takip ettiğinin farkında olmamız kimi insanlar üzerinde ciddi paranoyalar doğmasına ya da işte bunların üzerinden ne konuştuğumuz, ne yazdığımız, ne paylaştığımız noktalarında kendimizi denetlememize sebep oluyor. Elbette bunlar da birçok aslında farkında olmasak da birçok devletin fazlasıyla hoşuna gidiyor ve bundan memnunlar. Elbette bunun yanı sıra gözetimin giderek normalleşiyor olması, otosansürün normalleşmesi ve paranoyanın giderek hayatımızın bir parçası haline gelmesi de bir noktada polis toplumu gibi kavramların daha fazla gündelik hayatın parçası haline gelmesine ve aslında devletlerin mevcut toplumları bir polis toplumuna dönüştürme konusunda niyetleri varsa bunun daha da kolaylaşmasına fırsat tanıyor. Çünkü insanlar hali hazırda gözetlenmeyi normalleştirdiklerinde ve bu normalleşme sonucunda da kendilerini daha otosansüre yatkın hissettiklerinde kurulacak bir polis toplumu çok fazla yadırganmayacaktır diye düşünülüyor ki bu konuda da haksız sayılmazlar. Bunun örneklerinden birisini Çin'de görebiliyoruz ve işte bunu daha yakından anlamak isterseniz Çin'de bu alanda bu konulara dair yapılan Çin halkıyla yapılan röportajları okursanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Şimdi tüm bunları konuştuk. Peki gözetim kapitalizminin bir sınırı var mı ya da önümüze bizi bu şekilde devam edersek ne gibi gelecekler bekliyor? En basit şekilde gözetim kapitalizminin bu şekilde büyümesine izin verirsek bir noktadan sonra yapabileceğimiz çok fazla bir şey kalmayacak. Çünkü artık her şeyin akıllı olacağı, her şeyin işte Endüstri 4.0'lar, Internet of Things gibi pazarlanan süslü taktiklerle hayatımızdaki her şeyi akıllı hale getirme çabası bir noktadan sonra yaptığımız her şeyi ki buna yani dalga geçtiğimi düşünebilirsiniz ama tuvalet bile dahil olmak üzere takip edildiği, analiz edildiği bir hayatın içerisinde kendimizi bulmamıza sebep olacak. Bu şekilde devam edersek de elbette devletler de bundan daha fazla pay almak isteyecekler. Bu da devletlerle şirketlerin giderek daha yakın temasa girmesine, bu verileri daha fazla paylaşmasına ve her ikisinin de bundan daha fazla faydalandığı bir dünya düzenine doğru ilerlememize sebep olacak. İşte bu da aslında tam olarak bahsettiğimiz işte 80'lerin 90'ların cyberpunk romanlarındaki devlet şirket iç içe geçmelerini, sürekli bir gözetimin içerisinde yaşadığımız dünyaların hayatımızın artık bir parçası haline gelmesini sağlayacak ki bu bahsettiklerim eğer bu şekilde giderse hani çok da öyle uzak bir gelecek değil. Eğer bahsedilen gibi Internet of Things teknolojileri ya da işte diğer akıllı kent konseptleri yakın zamanda hayata geçme ihtimali söz konusu ve bundan 10-20 yıl sonra hayatımızın her alanında bunları görmeye başlayacağız gibi görünüyor. Bunun yanı sıra işte kimi devlet kurumları vesaire buna dair kimi kontrol mekanizmaları geliştirmeye çalışıyor. İşte Avrupa Birliği'nin çıkarttığı GDPR yönetmeliği hani Amerika'daki birçok şirket tarafından çok sert tepkiyle karşılanmıştı. Çünkü o verileri nasıl toplayacakları, o verileri nasıl koruyacakları ve nasıl kullanacakları konusunda ciddi denetlemeler getiriyordu. Elbette bu da hani çok kısıtlı bir etkisi oldu. Çok fazla faydası olduğunu söylemek de mümkün değil. Çünkü Avrupa Birliği içerisinde çok kısıtlı bir etkisi var ve birçok Amerikan şirketi de işte başta Google, Facebook olmak üzere bunun etrafından nasıl dolanacakları üzerine 40 takla atıyorlar. Her gün farklı bir çözüm geliştirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden de hani aslında her ne kadar AB'nin yaptığı pozitif bir adım olsa da bunun tüm dünya genelinde yaygınlaşması ve daha uluslararası bir yaptırım gücüne sahip olması gerekiyor. İşte bunların da ötesinde kişisel hayatımızda neredeyse her noktada hani gözetim kapitalizminin etkilerini daha fazla görüyoruz ve daha az ses çıkartıyoruz. Örneğin işte bunun en basit örneği olarak şeyi verebiliriz. Belki de hemen her markanın şu an bir işte özel harcama kartlarının olması, özel hesaplar açarak size indirimler sağlayacakları vesaireyi söyleyerek artık gittiğiniz neredeyse kasaba kadar herkesin sizin kişisel verilerinizi ve alışveriş alışkanlıklarınızı toplamaya başlaması söz konusu. Ve buna rağmen hani biz bu konuda yeterince ses çıkartmıyoruz. Buna dair çok fazla bir şey yapmak gerekliliği de duymuyoruz. Belki de bu konuda teslim olmayı bırakıp kendimizi daha fazla eğitmek, etrafımızdakilerin bu konuda daha fazla bilinçlenmesini sağlamak için çaba harcamamız gerekiyor. Ama işte tüm bunların sonucunda da bize önümüze şöyle net bir şey var. Mevcut sistem aslında biz ne istersek isteyelim özünde bize şu şekilde bakıyor. Şirketlerin gözünde bizim her adımımız kâra dönüştürülebilecek birer ürünüz biz. Çünkü yaptığımız her şeyi analiz edebiliyorlar. Yaptığımız her şeyden yorum çıkartıp bize karşı bunu kullanabiliyorlar. Ve bunların hepsini sadece bizden daha fazla para kazanmak için kullanıyorlar. Bu şekilde baktığımız zaman devletler içinde bizler sadece her adımı analiz edilip takip edilip kontrol edilmesi gereken birer şeye dönüşüyoruz. Yani hiçbir şekilde bizi ne şirketler ne devletler şu anki gözetim kapitalizmi mantığıyla birer insan, birer bağımsız canlı olarak görmeye niyetlenmiyor. Bu şekilde bizi düşünmek de istemiyorlar. Çünkü şirketlerin tek derdi bizden olabildiğince daha fazla para kazanabilmek. Devletler ise gözetim kapitalizminin ve diğer teknolojilerin getirdiği imkanlarla bizim her adımımızı analiz edip kontrol edebilmek peşindeler. Ve bu şekilde devam edersek de yakın gelecekte bizi sadece bunun çok daha fazlası bekliyor. İşte bizim de bu noktada durup düşünmemiz gereken ve kendimize sormamız gereken soru da aslında çok basit. Kendimiz için hayal ettiğimiz gelecek gerçekten bu mu yoksa daha farklı bir şey mi istiyoruz? Yani tek istediğimiz şirketlerin daha fazla para kazanması ve devletlerin bizim her anımızı görebilmesi için kontrol edilip analiz edildiğimiz bir gelecek mi? Yoksa bu teknolojilerin gerçekten şirketlerin kârı ve devletlerin gücü için değil ama insanların daha iyi, daha güzel, daha özgür bir hayat yaşaması için kullanılması mı? Bu noktada vereceğimiz cevaba ve bu noktada ne istediğimize göre aslında biz de nasıl bir gelecek istediğimiz ve ne yapmamız gerektiği konusunda daha net bir fikir sahibi olacağızdır diye düşünüyorum.
Bu program Friedrich Ebert Stiftung'un katkılarıyla hazırlanmaktadır.
Bölümümüzü sonlandırmadan önce kısaca bu haftanın tavsiyesini sizlerle paylaşayım. Bu hafta sizlere BBC Radyo tarafı için hazırlanan 4 bölümlük New Ways of Seeing serisini tavsiye etmek istiyorum. John Berger'in 1972 yılında hazırladığı Ways of Seeing aslında dönemi için çok büyük bir eserdi ve hem sanat hem görme ve daha birçok kavram üzerinde tüm dünyanın bakış açısını değiştiren ve hala büyük etkilere sahip olan bir çalışma. New Ways of Seeing'de ise sanatçı ve yazar James Bridle Berger'in bundan yaklaşık 40 yıl önce yaptığı çalışmaya modern bir yorum getiriyor ve o günden bugüne değişen hem teknolojilerle hem de hayatımızdaki gelişmelerle görme biçimlerini tekrar ele alıyor. Kesinlikle tavsiye ettiğim ve hani dinlemenizi istediğim bir eser. Önümüzdeki günler içerisinde 4 bölüm parça parça yayınlanacak. Şu anda ilk bölüm yayınlandı ve internet üzerinden dinlenebiliyor. Linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Mediapod ağının bir parçası olan Tuhaf Gelecek Podcast'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Podcast notları ve Tuhaf Gelecek'in ürettiği diğer çalışmalar için tuhafgelecek.com adresini ziyaret edebilir. Sosyal medyada @tuhafgelecek ile Twitter ve Instagram'da bana ulaşabilirsiniz. Eğer Tuhaf Gelecek'e destek olmak isterseniz patreon.com/ahmetasabancı adresinden maddi olarak destekte bulunabilir. Ayrıca Google Podcast, Apple Podcast veya sosyal medya üzerinden yorumlarınızı ve reviewlarınızı bırakarak daha fazla insana ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Son olarak da Mediapod'un başlattığı Indiegogo kampanyasına destek olarak da yalnızca Tuhaf Geleceği değil, tüm Mediapod podcastlerine destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Mediapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Mediapod'u desteklemek için patreon.com/mediapod.